Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Mehr 1402, Hicri Kamiri 2 Rebiusani 1445 ve Miladi Takvimle 18 Ekim 2023 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysen Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Sayın İhsan Kaçar ile yapılan röportaj, Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Dünya Tarihi, Kalıcı Itır ve Nehcülbelaga Öğütleri adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni, Siyonist rejimin cinayetleri sürerse kimse Müslümanlar ve direniş güçlerini durduramaz dedi. Cumhurbaşkanı reisi Siyonistlerin çılgın eylemleri çatışmaların tırmanmasına ve şiddetlenmesine yol açar dedi. Gazze hastanesine bombalı saldırı düzenlendi. Filistin'de 3 gün yas ilan edildi. El Memedani Hastanesi Amerikan bombasıyla hedef alındı belirtildi. İsmail Haniye, Memedani Hastanesi'ndeki cinayetten Amerika'nın sorumlu olduğunu belirtti. İran dahil çeşitli Müslüman ülkeler Gazze'deki Memedani Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı kınadılar. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi dün sabah saatlerinde Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde üstün yetenekli gençler ve öğrencileri kabul ettiği görüşmede Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini belirterek işgal rejiminin saldırı ve cinayetleri devam etmesi halinde kimsenin Müslümanlar ve direniş güçlerini durduramayacağını belirtti. Ayetullah Hamine'yi Filistin olayına işaretle gasp rejimin burada dünyanın gözü önünde soykırım yapmakta olduğunu, bazı ülkelerin yetkililerinin ülke yetkilileriyle konuşurken gasp Siyonist rejimi savunma noktasında neden Filistinlilerin sivilleri katlettiğine dair itirazlarda bulunduklarını, bu sözün birinci olarak gerçeğe aykırı olduğunu, yerleşkelerde yaşayanların sivil olmadığını, hepsinin silahlı olduğunu, sivil bile olduklarını farz ettiklerinde bile ne kadar sivilin öldüğünü, onların 100 katının bu gasp rejimi tarafından çocuk, kadın, yaşlı ve genç olmak üzere gasp rejim tarafından Gazze'deki sivil binalarda katliam edildiğini, gasp rejimin Gazze'de nüfus yoğunluğu olan merkezleri seçip bombaladığını, şimdiye kadar Gazze'de binlerce Filistinlinin bu birkaç gün içinde öldürüldüğünü, bunların yargılanması gerektiğini vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Siyonistlerin Gazze şeridindeki mazlum Filistin halkına yönelik çılgınca ve kural dışı eylemleri sorunun çözümüne yardımcı olmayacağı gibi çatışmaların kapsamını bölgenin diğer noktalarına kadar genişleteceğini söyledi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, Brezilya Devlet Başkanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönemsel Başkanı Luis Inácio Lula da Silva ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistin'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ve Filistin direniş gruplarının Aksa Tufanı operasyonu hayata geçirmesinin Siyonist rejimin devam eden işgalini ve Filistinlilerin yaşam hakları da dahil olmak üzere temel haklarını yaygın şekilde ihlal edilmesine tepki olduğunu söyleyerek, Siyonist rejim yenilgisinin intikamını sivillerden, özellikle de Gazze'deki kadın ve çocuklardan alıyor diye kaydetti. Siyonistlerin Gazze şeridine su ve elektriği keserek yakıt, gıda ve ilaç girişini engelleyerek insanlık dışı uygulamalarına değinen reisi şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Gazze'de yerleşim yerlerinin bombalanmasının ve mazlum kadın ve çocukların öldürülmesinin durdurulması ve bu bölgeye yönelik ablukanın derhal kaldırılması konusuna vurgu yapıyor. Venezuela Devlet Başkanı da Siyonist rejimin Gazze halkını zorla göç ettirme politikasını imkansız ve kabul edilemez olarak nitelendirerek Siyonistlerin direniş gruplarını hedef alma bahanesiyle savunmasız kadın ve çocuklara saldırganlığını, okul ve hastaneleri yok ettiğini belirterek Güvenlik Konseyi toplantısına sunulmak üzere İran İslam Cumhuriyeti'nin vurguladığı görüş ve önceliklerini içeren bir karar taslağı hazırlandığını duyurdu.
Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'deki El Memedani Hastanesi'nin bombalandığını ve 500 kişinin şehit olduğunu duyurdu. İran'ın Salı günü aktardığı haberine göre Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin Memedani Hastanesi'ni bombaladığını ve tahminlere göre bu hastanede 500'den fazla Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu. Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce Gazze'deki hastanelerin elektrik kesintileri ve yakıtın bitmesi nedeniyle kapanmanın ve çökmenin eşiğinde olduğu konusunu duyarmıştı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas basın bürosu dün yaptığı açıklamada Siyonist rejimin son 10 günde Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 2000'e yakın kadın ve çocuğun şehit düştüğünü bildirdi. Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı son açıklamasında Gazze'de şehit sayısının 3000'i aştığını, 12.500 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas, Salı akşamı Gazze şeridindeki El Memedani Hastanesi'nde yaşanan soykırımın ardından 3 günlük genel yas ilan edildiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist işgalciler Salı gecesi Gazze'deki El Memedani Hastanesi'ni bombaladı. Haber kaynaklarının aktardığı haberde bu cinayet eylemi sonucunda hastanede 500 Filistinli şehit oldu. Memedani Hastanesi veya El Ahli El Arabi Gazze şeridinin güneyindeki El Zeytun semtinde bulunan Gazze şeridinin en önemli hastanelerinden biridir. Bu hastane Filistin'deki El Memedani Kilisesi'ne aittir ve Filistin'in en eski hastanelerinden biri olarak biliniyor. Siyonist rejim ordusunun sözcüsü Afihay Adrei, El Memedani Hastanesi'nin bombalanmasını haklı çıkarmaya çalışırken, daha önce Hamas'ın burayı sığınak olarak kullanmaması için bu hastanenin ve diğer 5 hastanenin boşaltılması gerektiği konusunda uyarmıştık iddiasında bulundu. Siyonist rejimin işlediği bu insanlık ayıbı cinayet nedeniyle Ürdün, Irak ve Lübnan'da genel yas ilan edilirken Arap Birliği üye ülkeleri de bayrakları 3 gün yarıya indirileceğini belirtti.
Bir Amerikan medyası çarşamba sabahı Gazze'deki Memedani Hastanesi'ne saldıran bombanın Amerikan bombası olduğunu ortaya çıkardı. İran'ın Wall Street Journal'a dayandırdığı haberine göre Gazze'deki bu eski hastane MK-84 ile bombalandı. Mark-84 Amerika yapımı yaklaşık 1 ton ağırlığında ve çok yüksek tahrip gücüne sahip çok amaçlı bir güdümsüz bombadır. Memedani Hastanesi veya El Ahil El Arabi Gazze şeridinin güneyindeki El Zeytun semtinde bulunan Gazze şeridinin en önemli hastanelerinden biridir. Bu hastane Filistin'deki El Memedani Kilisesi'ne aittir ve Filistin'in en eski hastanelerinden biri olarak biliniyor.
Wall Street Journal gazetesindeki El Memedani Hastanesi'ne saldıran bombanın Amerikalı olduğu ortaya çıkarırken, Amerika Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik ekibine bilgi toplama talimatı verdiğini söyledi. İNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerika Başkanı Joe Biden, Salı günü işgal altındaki Filistin topraklarına gitmek üzere ülkeden ayrılırken yaptığı açıklamada Gazze'deki bir hastaneye yapılan saldırıyı korkunç olarak nitelendirdi. Amerika Başkanı, İsrail rejimini kararlı bir şekilde desteklemekle birlikte yaptığı açıklamada şunları iddia etti. Gazze'deki El Ahli El Arabi Hastanesi'nde meydana gelen patlama ve bunun sonucunda yaşanan korkunç can kaybından büyük öfke ve derin üzüntü duyuyorum. Bu haberi duyduktan hemen sonra Ürdün Kralı 2. Abdullah ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuştum ve ulusal güvenlik ekibime tam olarak ne olduğu hakkında bilgi toplamaya devam etmeleri talimatını verdim. Biden sözlerinin devamında Amerika'nın savaş sırasında sivil yaşamını korunmasını açıkça desteklediği iddiasında bulundu.
Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye, Mehmet Ali katliamını Siyonist düşmanın utanç verici yenilgisinin bir simgesi olduğunu ifade ederek, Siyonist düşmana sınırsız destek sağlayan Amerikalılar, Mehmet Ali Hastanesi'nin cinayetinden sorumludurlar açıklamasında bulundu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Haniye bu cinayetin düşmanın vahşetini gösterdiğini ve Siyonistlerin Filistin'in işgalinden bu yana işlediği diğer cinayetlere eklendiğini kaydetti. Siyonist düşmanın hiçbir değere, yasaya, geleneğe saygı göstermediğini belirten Haniye şöyle devam etti. Mehmet Ali Hastanesi cinayetini işleyenler Sabra ve Şatilla katliamını gerçekleştirip Bahre'l-Beger okulundaki cinayet işleyenlerle Mısır ordusunun esirlerini öldürenlerle aynı kişilerdir. Haniye şunları söyledi. Düşman bu cinayetlerle utanç verici yenilgisini örtbas ettiğini veya Filistin milletini teslim ettiğini sanıyorsa tamamen yanılıyor. Direniş devam ediyor ve ancak işgalcilerin topraklarımızı ve kutsal alanlarımızı terk etmekle durdurulacaktır.
Siyonist rejimin Gazze'deki El Meymedani Hastanesi'ne saldırısında işlediği cinayete tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, El Meymedani Hastanesi'nin Alevi Siyonistleri yakacağını söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi dün sosyal medya sayfasında şunları yazdı. Bu gece Gazze'deki El Meymedani Hastanesi'nde mazlum Filistinlilerin başlarına atılan Amerikan-İsrail bombalarının alevleri yakında Siyonistleri de saracak. İran Cumhurbaşkanı şöyle devam etti. Hiçbir özgür insanın bu savaş suçu karşısında sessiz kalması caiz değildir. İran'da İslam ümmeti gibi yas tutuyor ve çarşamba gününü genel yas ilan ediyor.
İran Dışişleri Bakanı, sahte ve çocuk katili Siyonist rejimin Gazze'deki El Meymedani Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yaşanan cinayetin Müslümanlar ve dünyada vicdanlı her insan için kabul edilemez olduğunu söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a giden Hüseyin Emir Abdullahyan, Cidde Havaalanı'nda gazetecilere hitaben şunları söyledi. Siyonist rejimin Gazze'de soykırım amacıyla başlayan saldırılarının ikinci gününden itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterinin talebi üzerine bu örgüte üye ülkelerin dışişleri bakanlarının acil olarak toplanmasını talep ettik ve son olarak bu örgütün icra komitesi toplantısının bu örgütün Riyad'ın ev sahipliğinde Cidde'deki sekreteriyasında yapılmasına karar verildi. Emir Abdullahyan bu toplantının amacını şöyle anlattı. Bu toplantıda belirlediğimiz belli başlı hedefleri bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile mesajlaşarak konuştuk ve Siyonist rejimin Gazze'de sivillere karşı işlediği cinayetin derhal durdurulması, Gazze'nin farklı bölgelerine su, gıda, ilaç ve yakıt nakli için geçit açılması ve Siyonistlerin halkı göçe zorlamaya yönelik aldığı tedbirlere şiddetle karşı çıkılması gerektiği üç ekseni vurguluyoruz.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Siyonist rejimin Gazze'deki Meymedani Hastanesi'ne düzenlediği korkunç saldırıyı kınadı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasır Kenani bu eylemi vahşi bir savaş suçu ve soykırım olarak nitelendirerek şunları kaydetti. Filistin milletine karşı işlediği utanç verici cinayetleri sürdüren Siyonist rejim, bu menfur ve korkunç suçu işleyerek gaddarlığını ve korkaklığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiş, savaş döneminde uluslararası hukukun ilke ve kurallarına uymadığını bir kez daha kanıtlamıştır. Kenani İran hükümetinin ve halkının Filistin halkı ve direnişini, özellikle de bu iğrenç suçun kurbanlarının ailelerini en derin sempatisini dile getirerek şunları belirtti. Kuşkusuz bu olaydan mazlum şehitlerin kanı, direnişçi ve mücahit Filistin milletinin toprakların işgalcilerin varlığından kurtarmak için ayağa kalkma kararlılığını ortaya koyacaktır. Birleşmiş Milletler ve bu kurumun Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumun bu savaş suçunun boyutlarının hızla araştırılması ve Siyonist canilerin yargılanması konusunda uluslararası sorumluluğunu yerine getirmesi beklenmektedir.
İran hükümeti Siyonist rejimin Gazze'deki El-Mehmedani Hastanesi'ndeki cinayetini kınarken çarşamba günü ülke genelinde genel yas ilan edildiğini duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti hükümeti yayınladığı bildiride Siyonist rejimin El-Mehmedani Hastanesi'nde başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere hastaların katliam edilmesindeki cinayetini kınayarak bugün çarşamba gününü ülke genelinde genel yas ilan etti. Bu bildiride başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası kurumlara ve farklı ülke başkanlarına hitaben bu menfur eylemi insanlığa karşı savaş suçu ve soykırım olarak addetmeleri ve bu rejimle olan bağlarının kesilmesi ve Siyonist rejimin büyükelçilerini sınır dışı etmeleri istenmiştir.
Tahran halkı Siyonist rejimin Gazze'deki El-Mehmedani Hastanesi'ne saldırısını protest etmek amacıyla Filistin meydanında toplandı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tahran halkı salı gecesi düzenlenen protesto mitinginde Gazze'deki El-Mehmedani Hastanesi'nde Siyonist rejim tarafından masum insanların öldürülmesini kınadı ve bunu soykırım olarak nitelendirdi.
Ve son haberimiz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan içerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir ifadesini kullandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete
sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Gazze'de Siyonistler kendi saldırılarına ve cinayetlerine devam ediyorlar. Gazze'de Siyonist rejimin cinayetlerinin devamında bu şehrin Sağlık Bakanlığı aldığımız son haberlere göre şehit sayısının 2670'e çıktığını duyurdu. Öte yandan İslami Cihat Hareketi de Aksa Tufanı Savaşı'nın yönetimi direnişin elinde dedi. Bu bağlamda Musab el-Berim, İsrail düşmanının direnişle mücadele etme iradesinin olmadığını belirtti değerli dinleyicilerimiz. Lübnan sınırıyla ilgili yine hararetli gelişmeler ve olaylar gündeme yansıyor. Siyonist rejim Lübnan'daki Hizbullah üslerini bombaladı kimi haber çevrelerine göre. Özellikle İsrail ordusu bunu duyurdu sevgili dinleyicilerimiz. Son ayrıntılar Filistin'le ilgili bu yönde değerli dinleyiciler. Tabii ki çok çeşitli haberler var. Özellikle orada bir insani krizin yaşanması ve halkı zorla göç etmeye mecbur bırakmaları gündemde pek çok insan hakları aktivisti tarafından analiz edilmekte ve eleştiriliyor. Siyonist İsrail rejiminin bu eylemleri. Biz de bugün sohbetimizde bu kısa haberlerden ve girişlerden yola çıkarak yaşanan son olayları uzman konuğumuzun penceresinden sizlere aktarmaya çalışacağız. Gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey merhabalar, hoş geldiniz efendim.
Merhaba, hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi ister bölge ülkeleriyle ilgili olsun veya uluslararası camianın bu konuyla ilgili tepki ve politikalarını birkaç gündür duyuyoruz. Özellikle evet. Şimdi bölgesel anlamda mecburi bir göç meselesi söz konusu. Yani oradaki Gazze halkı zorunlu bir şekilde kendi evlerinden, barklarından edinilerek diğer ülkelere göç ettiriliyorlar. Bu pek çok çevrenin dikkatini çekmişti sizin de bildiğiniz gibi. Bu İsrail rejiminin saldırılarını bu yönden değerlendirecek olursak Gazze ile ilgili yaşanan son olaylar nasıl okuyorsunuz siz efendim?
Evet. Ya şimdi açıkçası herkesin ilk etapta amansız ve koşulsuz olarak İsrail davasıyla ilgili karşısında durması gerektiğini ilk başta belirtmek gerekiyor. Tabii ki şimdi Filistin davasının karşısında durması gerektiğini ilk başta belirtmek aslında yıllardır devam eden bir durum söz konusu. Dönem dönem çok ciddi bir şekilde şiddetleniyor. Ondan sonrası mevcut olan İsrail'e karşı mücadele eden güçler aslında yeterince destek bulamadıklarından sürekli bir şekilde kayıplarla sonuçlanan ve İsrail'in bir adım hem politik hem de jeopolitik yapısal olarak bir adım daha ilerlediğini bugüne kadar görebiliyoruz. Yani bu aslında açıkçası İsrail davası açısından çok olumsuz bir durum, fakat bu kadar Filistin davası açısından bir olumsuz bir durum, fakat bu kadar sürekli dillerinden düşürmeyen özellikle Arap ülkeleri ve diğer ülkelerin de Filistin davası konusunda çok net bir tavır koymamasından kaynaklı bu trajedi yaşanıyor. Şimdi son yaşadığımız trajedi de bunlardan bir tanesi. Ya çok net ve trajedi de bunlardan bir tanesi. Çünkü İsrail ordusunun aslında bir sessizlik süreci yaşadığını ve bu yavaş yavaş özellikle Filistin toprakları içerisinden de ilerlediğini, aslında haritanın son güncel yapısına da baktığımızda bu çok net olarak görünüyor. Şimdi bu konuda özellikle Hamas'ın son girişimi bazı eleştirilere tabi tutuluyor. Yani yöntemi, metodu konusunda eleştirilebilir ya da zamanlaması konusunda eleştirilebilir, ama şu çok net, yani eleştirilen bir metodun karşısında İsrail'in saldırısını haklı çıkarabilecek bir hiçbir pozisyon ve gereksinim olmadığını da ortaya koyalım. Çünkü insanlar Hamas'ın son girişimi eleştirilirken burada aynı zamanda çok dikkat etmeyerek İsrail'in saldırısını da bir şekilde meşru duruma düşürdüğünü de bilinmesi gerekiyor. Aslında bu hassas noktaya çok dikkat etmek gerekiyor. Tekrar söylüyorum, yani Hamas'ın saldırısını, metodunu, stratejisini, teknik boyutuyla, zamanlama boyutuyla eleştirilebilir. Ya bu çok normal bir şeydir. Ama karşısında çok donanımlı ve teknolojik olarak da ya da silah teknolojisi olarak da çok donanımlı bir İsrail duruyor ve akabinde sadece İsrail meselesi de değil, akabinde dikkat edin, akabinde şeyler durdular. Akabinde Amerika hemen bir açıklama, destek açıklamasında bulundu. Akabinde Almanya destek açıklamasında bulundu. Akabinde Batı'nın ülkeleri destek açıklamasında bulundu. Ve Arap ülkelerine baktığımızda Arap ülkeleri bu denli çok net bir biçimde Filistin davasının arkasında durmadılar. Şunu yapabilirler. Hamas'ın zamanlamasını eleştirebilirler ama şuna da çok net dur demelilerdir. Yani İsrail'e de sizin yapmış olduğunuz saldırılar bir karşı cevap ve savunma niteliği değil, aksine ciddi bir katliama dönüştüğünü de bunu çok açık ve net Arap ülkelerinin söylemesi gerekiyor. Fakat Arap ülkelerinin sessizliği, Arap ülkelerinin özellikle çıkar ilişkilerinin de göz önünde bulunularak, yani İsrail'e olan ilişkilerinin de göz önünde bulunularak çok temkinli yaklaşması açıkçası bu İsrail'i saldırı konusunda, özellikle Gazze saldırısı konusunda da ciddi bir şekilde cesaretlendirdi. Şimdi orada bir çok ciddi bir insanlık dramı yaşanıyor. Yani bu öyle böyle değil. Yani çünkü son gördüğümüz görüntülerde o bölgede gelen bilgiler bizim birebir kaynaklarımızdan, gazeteci arkadaşlarımdan aldığım bilgiler verdi. Hakikaten orası şu anda Gazze yani şöyle benziyor. 10 nokta bilmem kaç şiddetinde bir depreme maruz kalmış gibi bir görüntü var ortada. Şimdi bu görüntü ve saldırganlığın altında ne kadar insan hayatını kaybetti, nasıl bir can pazarlığı var. Onun dışında da bir kuşatma altında elektrik, su meselesi, elektrik yok, su yok, gıda yok, tedavi edilmeme koşulları mevcut, hastaneler ne kadar buna cevap olabilirler, yaralılara falan. Yani bu tamamen bir insanlık dramı yaşanıyor ve bu insanlık dramının karşısında insan nasıl durabilir, insan nasıl bir tepki verebilir, insan nasıl bu konuda refleks geliştirebilir, özellikle devletler konusunda. Yani devletlerin tavrı, işte Suudi Arabistan'dan tutalım, Katar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, oradan hatta Türkiye'yi de katabiliriz. Ya nasıl bir tepki, daha net tepki verilebilir mi? Bence verilebilir ama şu ana kadar çok ciddi bir tepki yok. Sadece Suudi Arabistan'ın bir tepkisi vardı. İşte İsrail'le olan o iyileştirme ya da normalleştirme sürecini askıya aldığını ya da bitirmedi. O da askıya aldığı. Mesela Mısır tekrar falan. Ya bu konularda açıkçası şu, eğer Filistin davasını desteklediklerini söyleyen devletler arkasında çok ciddi durmasalar Gazze'de ya da Filistin toprakları içerisinde korkunç bir insanlık dramı yaşayabileceğini ve bizim o insanlık dramını görebileceğimiz an meselesidir. Onun için bir an önce daha tepkilerin ciddi, tepkilerin daha çözümleyici, tepkilerin daha caydırıcı olması gerekiyor ve biraz da samimi olunması gerekiyor.
Evet.
Filistin davası konusunda açıkçası şu saate kadar görmediğimiz bir samimiyet ve akabinde İsrail'in saldırganlığının ya da İsrail'in çözümsüz bir şekilde saldırısının da devam ettiğini de görebiliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçan görüşlerini Filistin gelişmeleri etrafında dinlediniz. Röportajımızın ikinci ve son bölümünü yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Bugün sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Mer 1402, Hicri Kameri 2 Rebiyus Sani 1445 ve Miladi 18 Ekim 2023 Çarşamba. 14 yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Mer 1388'de İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri yetkililerinden Nur Ali Şuşteri şehit düştü. Nur Ali Şuşteri Hicri Şemsi 1327'de Neyşabur kentinde dünyaya geldi ve yıllarca İslam İnkılabı Devrim Muhafızları Ordusu ve Irak'ın İran'a dayattığı savaşta yoğun faaliyetlerde bulundu. Hicri Şemsi 1367'de Münafık Recepi Fırkası'nın İran'a karşı Mersad operasyonunun başlamasıyla İmam Hümeyni'nin tavsiyesiyle Şehit Seyyad Şirazi ile birlikte bu operasyonu sorumluluğunu üstlendi ve böylece kendi üstünlüğünü gösterdi. Öyle ki İmam Hümeyni gönderdiği mesajda şunları belirtti. Bu dünyada bir şey yapamayacağım. Eğer o dünyada şerefim varsa mutlaka seni şefaat edeceğim. Necef Karargahı ve Hamza Karargahı, 5. Tümen Komutanlığı ve Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri 2. Komutanı Şuşteri'nin sorumlulukları arasındadır. Şuşteri Hicri Şemsi 1 Ferverdin 1388'den itibaren İran'ın güneydoğusundaki Zahedan Kudüs Karargahı Komutanlığı görevini üstlendi ve bu ilde Şii ve Ehli Sünnet taifeleri arasında birlik ve vahdetin oluşmasında yoğun çaba harcadı. Ancak terör çeteleri Şuşteri'nin çabalarını tahammül edemediler ve Sistan ve Beluçistan'da taifeler arasında vahdet oluşması başlıklı oturumun düzenlenmesi, hazırlıkların yapıldığı bir sırada Hicri Şemsi 26 Mer 1388 pazar sabahı terör saldırısında haince şehit edildi. Son 8 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Rebiyusani 1327'de İran'da alim ve mücadeleci Ayetullah Ali Fumeni Reşti şehit düştü. Hicri Kameri 1268'de İran'ın kuzeyindeki Reşt kentinde dünyaya gelen Ayetullah Ali Fumeni Reşti İslami ilimler başlangıcını babası ve kentteki diğer bazı alimlerden öğrendi. 20 yaşında bilgilerini artırmak için Kerbela vardığından Necef-i Eşref'e giden Ayetullah Ali Fumeni Reşti, fıkıh ve felsefede doğruğa çıktı ve içtihat makamına ulaştı. ...92 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Rebiyusani 1353'te İranlı önde gelen alim Ayetullah Seyyid Musa Zerabadi Kazvini vefat etti. Hicri Kameri 1294 yılında İran'ın kuzeyindeki Kazvin kentinde dünyaya geldi ve İslami ilimleri öğrendi. Ayetullah Zerabadi gençliğinde felsefe alanındaki bilgisini artırmak için Tahran'a gitti. Kazvin'e döndükten sonra öğrencilerini yetiştirdi ve başta kişisel gelişim ve ibadet olmak üzere kitaplar yazdı. Meşruta inkılabı sırasında bu alim ilk önce Meşruta'yı destekledi. Fakat Meşruta'dan sapmayı görünce bundan vazgeçti. Ayetullah Zerabadi'nin eserleri arasında İnançlar Risalesi, Dinin Esasları Risalesi adlı eserlere değinebiliriz. ...458 yıl önce bugün 18 Ekim 1565 yılında Filipinler İspanya'nın Asya'daki topraklarına resmen ilhak edildi. Bu topraklar 1521'de Portekiz denizci Magellan tarafından keşfedildi ve 16. yüzyılın sonlarında bu ülkenin tamamı İspanya'nın hegemonyası altındaydı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımıza sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Çalışan emekliler ikramiye alamayacaktı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir darbe daha geldi.
Karar.
Bütçe bir ay sonra yeniden açığa döndü. Yılın en yükseği.
Yeni Asya.
Gazze'de su tükeniyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 16 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde Çalışan Çalışmayan Ayırımı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ülkenin gündemi Hamas'ın askeri kanadının saldırısından sonra İsrail'in giriştiği katliam. Gazze'de yaşayan milyonlarca insanı aç, susuz, elektriksiz bırakan işgalci İsrail bundan önce olduğu gibi yine katliamlarına devam ediyor. İç siyasetin gündemi ise kongreler. Siyaset hayli hareketli. AK Parti kongresini yaptı. Kasım ayında da CHP kurultayını yapacak. Mahalli seçimlere hızla yaklaşılırken vatandaşın gündemi hayat pahalılığı, zamlar ve geçim derdinin ardından emeklilere verilecek 5000 lira diyen yazar yazısının devamında şunları belirtiyor.
Uzun zamandır açlık sınırının çok altında sefalet ücretine mahkum edilen emeklilerin merakla beklediği müjdenin içinden çıka çıka çalışmayan emekliye 5000 lira çıktı. O da tek seferlik. Oysa Erdoğan memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız demişti. Bunu söylediğinde Temmuz ayıydı. Aradan aylar geçti. Bu süreçte de emeklilere müjde verileceği söylendi, durdu. Meclis açıldığında bir düzenlemenin yapılacağı söylendi. Meclis açıldı. Erdoğan nihayet müjdeyi açıkladı. Çalışan emeklilere 5000 lira neden verilmiyor anlamak mümkün değil. Zira 7500 lira alan milyonlarca emekli geçimini sağlamak için çalışmak zorunda. Bunun 4-5 katı emekli maaşı alan ama çalışmayan emekliye 5000 lira verip çalışmak zorunda olana vermemek büyük bir adaletsizlik ve haksızlık. Amaç eğer emeklilerden bazılarına 5'er bin lira vererek tepki azaltmak idiyse de tam tersi oldu. Yok seçimlere doğru oy devşirmek için yapıldıysa o da olmadı. Bütün emekliler öfkeli, hayal kırıklığı yaşıyor. Emekliler müjde söylentileri sonrasında Temmuz ayında 8 bin lira üzerinde seyyanen zam yapılan memurların durumuna benzer bir sonuç bekliyorlardı ki bir anda susma ile karşı karşıya kaldılar. Bilindiği gibi Temmuz ayında emekliye %25 zam yapılmıştı. Ama kök ücret icadından sonra milyonlarca emeklinin eline yine 7500 lira geçmişti. Emekliler Ocak ayına kadar bu sefalet ücretini almaya devam edecekler. Ümitler Ocak ayına kaldı. Orada da kök ücret gibi icat ettikleri bir formül bulup yine emeklinin mağdur edileceğini söylesek yanlış olmaz.
Remzi Özdemir 16 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde Mobisat ve Türkiye'ye verdiği zarar başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türkiye'nin başına ne geldiyse şu meslek derneklerinden geldi. Kendi dert ve çıkarlarını ülke sorunu gibi gösterip siyasilere istediklerini yaptırmaları bu ülkede yaşayan insanların canından bezmesine neden olmuştu. İşte bu derneklerden biri de Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Mobisat diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kendi ticari derdini ülke çıkarı gibi gösteren, siyasiler üzerinde etki yaratarak bu ülkenin milyarlarca dolar dövizinin yurt dışına gitmesine ve dahası milyarlık vergi kaybına neden olan bir dernektir. Bu dernek bir kez daha Ankara'dan istediğini aldı ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran o kararı çıkarttı. Bir yıl sinyal alınmayan telefonların kapatılması. Düşünün, satın aldığınız telefonun garantisi 2 yıl ama Mobisat istedi diye bu telefonun 1 yıl hiç kullanılmaması halinde kapanıyor. Faturasını bulacaksınız ve devlet üzerinden başvuracaksınız, uygun görürlerse açacaklar. Mesela birine hediye telefon aldınız, yine fatura ile birlikte vereceksiniz. Telefon çift sim ve kullanmak istediğinizde o kişinin adına kayıtlı hatla başvuruda bulunması lazım. Yoksa telefon çöp. İyi de daha garantisi var. Olsun, Mobisat sana yenisini satacak. Bu anayasaya aykırı bir kanun. Mülkiyet hakkına aykırı. Parasını verdiğiniz bir cihazı kullanmadınız diye kim ne hakla kapatır? Mobil iletişim araçları ve bilgi teknolojileri iş adamları derneği Mobisat 20 yıldır bu ülkeye zarar veriyor. Sürekli olarak Ankara'da milletvekili ve bürokrat odalarında ellerinde plaketle dolaşıyor. Yok efendim, kayıt dışı ile mücadele. Tam tersi, kayıt dışına neden oluyorlar. Onlar IMEI kayıt ücreti düşük diye yaptıkları kulis sonrası vergi 20 bin liraya çıkartıldı. Türkiye'nin 10 yılda ithal etmeyeceği kadar sayıda telefon yolcu beraberinde geldi. Mobisat'ın baskılarıyla çıkartılan yasalar her zaman bu ülkenin vergi kaybına neden olmuştur. Mobisat madem bu ülkenin yararı için çalışıyor, o zaman bir telefona iki tane de vergi alınmaması için o gücünü kullansın. O zaman kimse gidip Gürcistan gümrüğünde kuyruğa girmez. Bu dernek aslında tam tersi kaçakçılığa neden olmuştur. Bugün Türkiye'ye milyonlarca kaçak telefon bunların baskılarıyla çıkan yasalardan dolayı girmiştir. Kaçağın önüne geçilmesi ancak adil bir vergi sistemiyle olur. Bugün piyasada 50 bin liraya satılan telefonu siz kaçak olarak 20 bin liraya alıyorsanız kimse gidip de yasalı almaz. Önce adaletli bir vergi sistemi. Şimdi insanların parasını verdiği, hatta garantisi bile devam eden telefonunu Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Mobisat istedi diye devlet bir yılın sonunda kapatacak. Gerçekten ayıp. Bu adamlardan plaket alan milletvekili ve bürokratlar, elinizi vicdanınıza koyun ve bir kez düşünün. Çıkarttığınız kanunlar ve uygulamalar kime yarıyor? Bu ülkenin ve vatandaşlarının lehine mi, yoksa size plaket veren bir avuç telefon ithalatçısına mı yarıyor? Gerçekten yazık. Bu ülkeye verdikleri zarar ve düşürdükleri komik durumun boyutu her geçen gün artıyor. Siz hiç böyle bir yasayı dünyanın medeni bir ülkesinde görüp duydunuz mu? Göremezsiniz, çünkü o ülkelerde Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği, Mobisat gibi dernekler yok.
Tahran Radyosu.
Ali Ünal Emiroğlu 16 Ekim tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Zorlama Göç başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İsrail güçleri milyonlarca Filistinlinin Gazze'den göçmesini istiyor. Bunun adı zorlama göçtür, tehcir. Demografik bir süreç olarak göç, insanların bulundukları yerden bir başka yere hareketliliğini ifade eder. Bu genel yaklaşımın ortaya çıkardığı tanımdan başka göçün, insanların doğdukları yerin dışında bulunmaları veya yaşamlarını karşıladığı da bilinmektedir, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bir başka tanıma göre göç, belirli bir zaman içinde belirli bir yerleşim biriminden başka bir yerleşim birimine yönelik yer değiştirmektir. Daha açık bir ifadeyle göç, birey ve grupların ekonomik, sosyal, kültürel ve benzer nedenlerden dolayı bir yerden başka bir yere gitmelerine denir. İnsan yaşamında çok önemli bir yere sahip olan göç, tüm toplumsal olaylarda olduğu gibi birçok faktör tarafından etkilenmektedir. Bu durum, onun tüm insanlığı kapsayabilecek genişlikte olması, toplumlara göre farklı biçim ve içerikte gerçekleşmesi ve zamana bağlı olarak yoğunluk ve yönünde meydana gelen değişmelerden kaynaklanmaktadır. Böylelikle göçün birçok türünden söz edilmektedir. Tarih boyunca görülen göç türleri 5 kategoride toplanabilir. Bunlar kontrollü, zorunlu, ilkel, serbest ve zorlama göçtür. Zorunlu göç, insanların içinde yaşadıkları koşullar gereği bir bölgeden ötekine göç etmeleridir. Zorlama ile göç ise insanların kendi istekleri dışında baskı ile bir yerden ötekine göç ettirilmeleridir. Ortaya çıkan bu türlerin temel özelliklerine bağlı olarak göçün iki faktör tarafından etkilendiği söylenebilir. Bu faktörler itme ve çekme olarak adlandırılır. İtme faktörü, insanların içinde yaşadıkları koşulların ya katılanılamaz olarak görülmesi ya da rahatsızlık vermesidir. İtme faktörleri arasında toprağın düşük verimi, düşük ücret, sınırlı iş olanakları, eğitim, sağlık ve benzer olanaklardan yoksunluk, kıtlık, toplumsal çatışma ve terör özellikle sayılabilir. Gazze'de yaşananlar düpedüz bir devlet terörüdür. İsrail uyguladığı şiddet, insanlığa karşı işlediği suçlarla bunaltıp çaresiz bıraktığı Filistinleri göçe zorlamaktadır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketli ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Esen kalın. İspanya, Portekiz ve Fransa arasındaki rekabet devam ediyordu ta ki sıkı bir rakibin ortaya çıkmasına kadar. Başka bir tarzda çalışan bir rakip. Yıllarca İngiliz kralları 7. Henry ve 8. Henry bu rekabetten kendilerine pay kazanmaya çalıştılar. Fakat kader erkek krallarının gerçekleştiremedikleri bir arzuya Elizabeth adında bir kadının ulaştığını yazdı. Miladi 15. asırda deniz korsanları İngilizlerdi. 16. asırda ise İngiliz deniz korsanları pratikte vatansever insanlar sayıldılar. 2022 yılında Yemen Petrol Firması yürütme direktörü bir basın toplantısında İngiltere ve Amerika'nın kendi siyasi ve askeri hedeflerine ulaşmak için korsanların siyasetini izlediklerini söyledi. Temmuz 2023'te Wall Street Journal gazetesi, Amerikan federal savcılarının İran'a ait 800 bin varil petrolünü açık arttırma ile sattıklarını duyurdu. Onlar bu serveti İran'a ait petrolü taşıyan Suez Rajan tankerinden çaldılar. Selamlar. Tahran'dan dünya tarihini anlattığımız Dünya Tarihi Podcast'inin 4. bölümünü dinliyorsunuz. İyice tanımadığımız takdirde tekrar tekrar yaşayacağımız tarih ve anıları. Ben Mehtap Mahir. İspanyol ve Portekiz denizciler 15. asırda okyanuslara yelken açtıklarında kimse sadece birkaç yıl içinde Avrupalı tacirlerin iki kattan daha fazla artacağını tahmin bile edemezdi. Yapılan fetihlerin haberi diğerlerini de rekabet meydanına sürükledi. Fransa Kralı 1. Fransız rekabet alanına giren 3. kişiydi. Avrupalı denizcileri işe almak için çalışmaya başlayan 1. Fransız, Çin'e doğru bir rota bulmak için Kuzey Amerika'ya iki denizciyi okyanuslara yolcu etti. Fakat hiçbiri Çin'e ulaşamadı. Onlar Kanada'nın büyük bir bölümünü keşfettiler fakat bu keşifler Fransız halkı için önemli değildi. Onlar elmas arıyorlardı. Fakat bu bir hayalden öte bir şey değildi. Asla gerçekleşemeyen ve bir atasözüne dönüşen bir arzu. Günümüzde Fransızca'da Kanada elması terimi boş ve beyhude bir hayal için sıkça kullanılan bir terimdir. Portekiz, İspanya ve Fransa arasındaki rekabet sıkı bir rakibin bu alana ayak basmasına kadar sürdü. Bir başka tarzda çalışan bir rakip, yıllarca İngiliz kralları, 7. Henry ve 8. Henry bu rekabetten kendilerine pay kazanmaya çalıştılar. Fakat kader, erkek krallarının gerçekleştiremedikleri bir arzuya Elizabeth adında bir kadının ulaştığını yazdı. Sekizinci Henry'nin ölümü ile kızı Elizabeth İngiltere kraliçesi oldu. Henry daha önce onun annesinin boynunu kesmiş, bir süre sonra da yeni eşi Katerina'yı da aynı şekilde öldürmüştü. Bu olaylar Elizabeth'in daha 8 yaşındayken kararını vermesine sebep oldu. Ben asla evlenmeyeceğim. Elizabeth hayatının sonuna kadar kararında durdu. O bekar kaldı ve bu karar ise İngiltere ve Avrupa siyasetinde önemli etkileri oldu. Tam 25 yıl boyunca çeşitli ülke kralları ve yetkilileri Elizabeth ile evlenmeye çalıştı. 1559 yılında İspanya'nın güçlü kralı 2. Philip ona evlenme teklif etti ve Elizabeth ise bu evliliğin İspanya'nın İngiltere'ye sultan kurması için bir bahane oluşturmaması hedefiyle ona hayır dedi. Fakat Fransız kralı 9. Charles ona evlenme teklifinde bulununca Elizabeth yeni bir oyun başlatmaya karar verdi. Elizabeth Fransa ve İngiltere ilişkilerinin gerginlikten uzak ve sakin olması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden Fransız talibini oyalamaya başladı. Birkaç yıl sonra İngiltere'nin dış siyaseti Fransızları sakin tutulması gerektiğini icap etti. Şimdi Elizabeth bir Fransız ile evlenmeye istekli olduğunu gösterdi. O şimdi 37 yaşındaydı ve talip ise Fransa kralının 16 yaşındaki oğluydu. Müzakereler 5 yıl sürdü ta ki 21 yaşındaki genç talip Londra'ya davet edildi. Fakat Elizabeth öyle kolay kolay evliliğe yanaşmayacaktı. Bu yüzden Fransa kralının oğlunu 5 yıl daha Londra'da oyaladı ve nihayet 10 yılın ardından ona hayır dedi. Elizabeth Fransız prensini oyalamakla onun İspanya prensesi ile evlenmesini engellemiş ve böylece Fransa ve İspanya'nın birleşmesini engellemişti. Elizabeth de birçok İngiliz gibi Atlas Okyanusu'nun ötesinde Amerika kıtasında ele geçirdikleri topraklar nedeniyle İspanyolları kıskanıyordu ve İspanyolları zayıflatmak için her yola başvuruyordu. Elizabeth'in Portekizler ve İspanyollar ile rekabet meydanındaki diğer numarası ise İngiliz korsanları İspanyol gemilerine saldırmak için serbest bırakılmasıydı. İngilizler İspanyolların altın ve gümüşlerini çalıyorlardı. Gerekçeleri de İspanyolların da o altınları Kızılderililerden çaldıklarıydı. Deniz korsanlarının işi artık ticaret ve hırsızlık arasındaki sınırın belli olmayacağı kadar ilerledi. Hatta deniz korsanları bazen hükümetin iznini bile alıyorlardı. Gemileri yağmalanan kaptanlar hükümetten onların da korsanlarına ait olduğu ülkelerin gemilerine saldırma izni veren ve bu şekilde zararlarını telafi eden bir mektup alıyorlardı. Avrupa'nın diğer ülkeleri de bu mektupları resmiyete tanıyorlardı. Bu mektuplara sahip olan korsanlar artık korsan değil, tacir sayılıyorlardı. Sorun ise değerli yükleri olan gemilerin çoğunun Amerika'nın ya altın ve gümüşünü veya Asya'nın ipek ve baharatını taşıyan İspanyol ve Portekiz gemileri olmasıydı. Bu şartlarda yazıya dökülmeyen hırsız ve tacir yasası İngilizlerin lehine ve İspanya ile Portekizlerin aleyhine işliyordu. İspanya Kralı Filip her gün İngiliz gemilerinin İspanyol gemilerine saldırı haberini alıyordu. Fakat İngiltere'ye sert bir itirazda bulunamıyordu. Zira Elizabeth onun oğlu ile evleneceği sözü vermişti. Filip bir evlilik alyansı ile tüm İngiltere'yi ele geçirme hayalini yaşıyordu. Fakat İngiliz korsanları durmuyor ve her geçen gün daha fazla saldırıda bulunuyorlardı. Bu kez İspanya'nın İngiltere'deki elçisi Elizabeth'i tehdit tonuyla uyarmak için onun sarayının yolunu tuttu. Fakat Elizabeth'in tehdidi daha ciddiydi. Devam ederseniz sizin kralınız yerine Fransa kralı ile evlenirim. O zaman sizin düşmanınızla müttefik olurum. Filip bu kez de sabretmek zorunda kaldı. Sonunda İngilizlerin eski deniz korsanlarından biri 1586 yılında okyanus suları üzerinde muazzam bir altın hazine buldu. Fransız Drake her zaman suda bir yem aradığı günlerden bir gün bir İspanyol gemisiyle karşılaştı. Gemi batıdan doğuya hareket halindeydi ve bu da Fransız'ın korsanlık iştahını daha da kabarttı. Bu gemi büyük ihtimalle Amerika'dan geliyor ve muhakkak değerli bir hazinesi vardı. Onun saldırı emriyle toplar büyük bir sesle ateşlenmeye başladı. Onlara karşılık veren İspanyol gemisi de kendini savunmaya başladı. Çatışma daha da ağırlaştı. Fakat zafer tecrübeli İngiliz korsanlarından yana oldu. İngilizler İspanyol gemisine girdiler ve gemi tayfa ve mürettebatının tümünü öldürdüler. Fransız Drake geminin ambarına girdiğinde gördüklerine inanamadı. Ambar altın ve mücevher dolusu ahşap sandıklarla doluydu. Bu altınları İnkalar kralı onu öldürmemeleri umuduyla İspanyollara vermişti. Kral büyük bir odayı tavanına kadar altınla doldurmuştu. Fakat İspanyollar hem altınları almış ve hem onu idam etmişlerdi. İspanyollar İnkalar kralına sadece bir iyilikte bulundular. Onun ölüm şeklini kendisinin seçmesini, ya diri diri ateşte yakılması veya iple asılmasına karar vermesini istediler. Drake onca altını görünce neredeyse çıldıracaktı. Bir saldırıda bunca altın kazanabileceğine inanması bir yana, hatta bir gün bunca altını bir yerde görebileceğini bile düşünemiyordu. Bunca altınla ne yapacağını düşünüyordu. Acaba hepsini pazarda satarak hayatının geri kalanını eğlenmekle mi geçirsin? Kaç tacir bunca altını ondan satın alabiliyordu ki? Acaba tüm İngiltere'de bu kadar altın var mı ki? Nihayet kararını verdi. Geminin yelkenleri açıldı ve İngiltere'ye doğru harekete geçti. Sahilde Kraliçe Elizabeth'e bir ulak gönderdi ve beraberindekilerin şaşkın bakışları arasında kraliçeye İspanyollardan en büyük altın yükünü çaldığını ve onu kraliçeye sunmak istediğini söyledi. Kraliçe bu efsanevi yükü bir korsandan aldı ve ona amiral unvanını verdi. Yıllarca okyanusta avare olan ve uzak adalarda gizlenen haşin bir erkek, artık şimdi İngiltere kraliçenin en yakın adamlarından biri olmuştu. Kraliçe Elizabeth eline geçen bu altınlarla beklediği sermayeye ulaştı. İngiltere gemilerini doğuya göndermek ve Hindistan'da Hollandalı ve Fransız tacirlerle rekabet için paraya ihtiyacı vardı ve artık bu parayı ele geçirmişti. Drake'nin çaldığı altınlar İngiltere'nin Hindistan'ı ele geçirerek Avrupalı ülkelerle Doğu'nun diğer bölgelerinde rekabete başladığı Doğu Hindistan şirketinin kurulma sermayesi oldu. Fakat batıya gitmek ve uzun yıllardan beri altın ve gümüşlerinin İspanyolların elinde olan Amerika'ya ulaşmak, İspanyol gemilerinin Atlas Okyanusu'ndaki gemilerinin sorunuydu ve Amerikan altınlarının tadına daha yeni varan İngilizler bu kıtaya yaklaşmalarına izin vermiyorlardı. Fransız Drake'nin büyük vurgun haberi İspanya'ya ulaşınca İngiltere'den nefret İspanya sarayından sıradan insanlara kadar yayıldı. Elizabeth İspanya elçisinin itirazı ile karşılaşınca her şeyden habersiz olduğunu, en sevdiği kardeşi yani İspanya kralının alnına hiçbir saldırıyı sineye çekemeyeceğin güvencesini verdi. Fakat aynı zamanda kendi mali işlerinden sorumlu olan Belçika'dan silah ve mühimmat satın alma emrini verdi. Böylece askeri açıdan tamamen hazırlanınca İspanya elçisini gemi güvertesinde bir ziyafete çağırdı. Fransız Drake gemi güvertesinde onları bekliyordu. Kraliçe Drake'den diz çökmesini istedi. Ardından kılıcını önce sağ ve sonra sol omuzuna dokundurdu. Böylece ona şövalye unvanını verdi. Kraliçe ardından ondan gemilerini Atlas Okyanusu'nun güneyine sürmesini ve Amerika'nın en güney noktasından geçerek Güney Kutbun yakınlarından Pasifik Okyanusu'na girmesini ve Magellan gibi dünyayı dolaşarak tekrar İngiltere'ye dönmesini istedi. Bu resmi ziyafetin ardından İngiltere Dışişleri Bakanı özel bir görüşmede Drake'ye açıklamada bulunarak dünyayı dolaşma konusunun daha çok Londra'daki casusları şaşırtmak için olduğunu, onun görevinin sadece Magellan Boğazı'ndan geçerek Güney Amerika'nın sahil şeridinde kuzeye doğru hareket etmesi olduğunu söyledi. Drake, İspanyol gemilerini savaş ilanı etmeden saldırması ve onları zayıflatması gerekiyordu ki İngilizler gönül rahatlığı ile dünyanın bu bölgesinde kendileri için göçmen yerleşim yerleri kurabilsinler. Nihayet İspanya kralının sabrı taştı ve orduya İngiltere ile savaş için hazırlık yapmasını emretti. İngiliz gemilerini yok etmesi, askerlerini İngiltere sahiline indirmesi, kraliçeyi esir alması ve denizcilerin kaybettiği altınları geri alması gerekiyordu. O hatta Amerika sahillerinde olan savaş gemilerine bile bu deniz savaşına katılmaları için geri dönüş emri verdi. İspanya deniz güçleri İngiltere'ye doğru harekete başladılar fakat onların harekete başlamalarından uzun süre geçmezken büyük bir fırtına koptu. Fırtına İspanya gemilerini mahvetti ve askerleri de denizde boğuldu. Geri kalan gemiler de İngiliz gemileri tarafından esir tutuldu. İspanya deniz güçlerinin büyük bir bölümü bu savaşta yok oldu. Artık İngilizlerin doğuya doğru gitmeleriyle birlikte Amerika sahillerine ulaşmak için gemilerini batıya göndermeleri önünde hiçbir engel yoktu. İngilizler önce Kaliforniya'yı buldular ve ardından günümüzde Virginia olarak bilinen bölgeyi keşfettiler. Kraliçe Elizabeth hayatı boyunca evlenmedi ve bakire kaldığı için onun onuruna bölgeye Virgin adı verildi. Kraliçe Elizabeth'in ardından 1. James, Amerika'nın daha fazla bölgesini keşif için bölgeye daha fazla heyet gönderdi. Bu yüzden yeni keşfedilen bölgeler Jamestown yani James Kenti adı verildi. İngilizler Hollandalılardan da New Amsterdam'ı aldılar ve oraya da kralın kardeşi onuruna York Dükü, Duke of York, New York adını verdiler. Amerika'nın doğu tarafında da İngiltere kralının eşi Mary için geniş bir bölge Maryland adını aldı. Ve dünya tarihi yine devam etti. Bugün sizlere Dünya Tarihi Podcast serimizin 4. bölümünü sundum. Bizleri Tahran Radyosu Telegram kanalından dinleyebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, erdemlik yolunda iki önemli faktörün hareket ve hidayet için yönelmekte motivasyon oluşturduğunu ve bunların her ikisinin ise namazda özetlendiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Yüce Allah, muvahhid bir toplumu tanımlamak için belirttiği özellik, o müminler ki eğer yeryüzünde kendilerini yerleştirip iktidar imkanı verirsek, namazı dosdoğru ikame ederlerdir. Bu ise namazın önemidir. Bu meydanda hareket etmek için her şeyden ziyade iki şeye ihtiyaç vardır. Biri motivasyon, insana hareket kazandıran ve yürüten o içgüdü. Diğeri ise pusula ki insan o çoban yıldızını unutmasın ve yolu sapmasın. Eğer motivasyon olmazsa insan yol ortasına kalır. Sorunlar fazladır. Muvahhid bir toplumun kurulması, insanlar arasında adaletin kurulması, bunca batıl nefsani isteklerin fırtınasında hakkın çadırını kurmak kolay bir iş değildir. Motivasyon gerektirir. Bu motivasyon Allah'a dikkat etmektir. Allah'ı zikretmektir. Allah'tan yardım almaktır. İşi Allah'ın hesabıyla yapmaktır. Ve o pusulada işin hedefine teveccüh etmektir. Ve bizim hedefimizin güç değil, servet değil, hava ve hevese düşkünlük değil, kişisel istekler değil, siyasi mülahazalar değil. Hedefimiz Allah'tır. Bu iki özellik, bu iki önemli faktör, yani motivasyon ve yönlendirme namazda özetleniyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 9. hikmeti sözünde şöyle buyuruyor. Dünya bir kimseye yöneldiğinde başkalarının iyiliklerini ona getirir. Ondan yüz çevirdiğinde de kendi iyiliklerini ondan alır. Hazreti Ali aleyhisselamın Nehcül Belaga'daki ilginç ve dikkat çekici işlerinden biri dünyayı açıklaması ve anlatmasıdır. Dünyanın hem pozitif hem negatif iki rolü olabilir. Yani yapıcı veya yıkıcı olabilir. Hem eğitim ve yetiştirme kaynağı olabilir, hem sapmalara kaynaklık edebilir. Eğer insan basiret gözüyle dünyaya bakarsa, alacağı birçok öğüt onun saadetine sebep olabilir. Fakat aynı dünya diğer yandan da insanın gafletine neden olurken, hakikatleri gören gözlerine perde indirip onu helak olmasına sebep olabilir. İlahi evliya ve müminler dünyayı ahirete ulaşmak için geçici bir geçiş bilirken, dünyadaki nimetler ve olanakları ise Allah'ın rızasını kazanmak, gelişmek ve Allah katına yakınlaşmak için kullanılır. Tüm hoş ve nahoş olayları, varlıklar ve yoklukları ilahi sınav bilir ve sabır ve takva ile hepsini birer birer geride bırakır. Böylece kendi vücudunu cennete, ebedi saadete ulaşmak için hazır hale getirir. Fakat bazıları için dünya bir maksat ve tüm çalışmalarının hedefi halindedir. Dünyanın şatafatları, onların dünya gözünü doldurmuş ve dünyanın uyarı ve ibretlerini duyarsız hale getirmiştir. Onların insanları yargılama kıstasları, ahlaki fazilet, iman ve takva değil, dünyevi nimetlerden yararlanma oranıdır. Bu yüzden ne zaman makam ve servete ulaşırsa, dünyanın ona döndüğünü, maddi imkanlardan yoksun kalırsa, dünyanın ona sırt çevirdiğini söylerler. Hazreti Ali aleyhisselam da bu hikmetli sözünde bu konuya değinmiştir. İmamın bu sözünün birçok somut örneği vardır. Nitekim birçok insan, hükümet, siyaset, sosyal işler, ekonomik faaliyetler veya hatta ilim ve çeşitli sanatlarda dünyaca öne kavuştular. Fakat zaman aşımı ile diğer birçok insanın işlediği iyiliklerin onların dosyasında yazılmadığı görülür. Nehcül Belaga'ya tanınmış şerh yazanlardan biri İbni Ebi el-Hadid Mu'tezili bu hikmetli söz konusunda şöyle diyor. Birçok iyi şiir gördük fakat şairleri tanınmadığı için onlardan nefyedildi ve diğer ünlü şairlere nispet verildi. Hatta ünlü olmayan kişilerden İlim ve fen kitapları bile şöhret sahibi olanlara nispet verildiği görülüyor. Evet, toplumun kriterleri ve insanın değeri, sahip olduğu para, servet ve güzellik ise bunlardan daha fazla yararlananlar daha başarılı görünürler ve halk arasında daha saygın olurlar. Böyle insanlar sadece maddi nimetlerden daha fazla yararlanmakla kalmıyor, İnsanlar da yanlışlıkla onları ahlaki kemalat sahibi bilirler. Böyle bir toplumda mal, servet ve makamdan nasibini almamış insanlar varsa veya başka bir ifadeyle dünya ona sırt çevirmişse, halk onun sefil olduğunu sanır ve en kötüsü de sahip olduğu ahlaki ve bilimsel kemalatı görmez. Tüm bunlar değerlerin ters yüz olduğu, dünyanın bir araç değil, bir hedef haline geldiği bir toplumu anlatır. Halbuki bir toplumda insanın değeri sahip olduğu iyi ahlak, dürüstlük, sorumluluk taşımak, takva, ilim ve benzeri özellikler olursa artık dünyanın ikbali veya sefaleti ise insanların konumunu asla etkilemez. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir başkasını dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Siyonist rejimin cinayetleri sürse kimse Müslümanlar ve direniş güçlerini durduramaz dedi. Cumhurbaşkanı Reisi, Siyonistlerin çılgın eylemleri çatışmaların tırmanmasına ve şiddetlenmesine yol açıyor dedi.
Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'deki El Medani Hastanesi'nin bombalandığını ve 500 kişinin şehit olduğunu duyurdu. Bunun üzerine Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmut Abbas Filistin'de 3 gün yas ilan etti. El Medani Hastanesi'nin Amerika bombasıyla hedef alındığı belirtildi. İsmail Heniye, El Medani Hastanesi'ndeki cinayetten Amerika'nın sorumlu olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi El Medani Hastanesi'nin Alevi'nin Siyonistleri yakacağını belirtti. İran dahil çeşitli Müslüman ülkelerde Gazze'deki El Medani Hastanesi'ne düzenlenen saldırı kınandı. Tahran halkı Filistin meydanında geceliğin Siyonist karşıtı miting düzenledi ve Türkiye İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।